Ayrım 13.
Sayfa 222. 1843. Schopenhauer Frankfurt'un merkezinde Main Irmağı'nın hemen yakınında yeni bir eve taşınır. No 17 Schöne Aussicht, güzel manzara. 1859'da köpeği yüzünden ev sahibiyle tartışınca 16 numaraya geçer ama hayatının geri kalanında da aynı sokakta oturacaktır. 1844. İrade ve Tasarım olarak Dünya adlı yapıtının yeni baskısı çıkar. Ayrıca bu yapıtın ikinci cildi de yayınlanır. Schopenhauer yapıtının ön sözünde şöyle diyor: "Tamamladığım bu yapıtı çağdaşlarıma ya da vatandaşlarıma değil, bütün insanlığa bırakıyorum. Yapıtımın değeri çok sonra anlaşılacaktır. Hangi biçimde sunulursa sunulsun iyinin kaçınılmaz kaderi budur." Gerçekten de kitap 300 kopyadan az satar. En büyük zevkimiz takdir edilmektir ama her nedense bizi takdir edenler takdirlerini ifade etmek konusunda pek de istekli davranmazlar. Demek ki en mutlu insan hangi yolla olursa olsun kendini içtenlikle takdir etmeyi başarabilen insandır. 1850 köpeği atma ölür. Schopenhauer bu defa kahverengi bir kaniş alır. Butz adını verdiği bu köpek onun en sevdiği kanişi olur. Evinin önünden ne zaman bir bando alayı geçse filozof sohbetini yarıda kesip hemen pencerenin yanına bir koltuk koyar ki Butz dışarıyı seyredebilsin. Bu arada mahallenin çocukları köpeği genç Schopenhauer diye çağırır. 1851 deneme ve aforizmalardan oluşan Parerga ve Paralipomena, İkincil Yapıtlar ve Geriye Kalan Yazılar adlı kitabı yayınlanır. Kitabın çok satmasına en çok yazarın kendisi şaşırır. 1853, Schopenhauer'ın ünü Avrupa'da yayılır. Kendisi bundan ünün komedisi diye söz eder. Bonn, Breslau ve Jena üniversitelerinde ders vermesi için öneriler gelir. Filozof hayranlarından da mektup almaya başlar. Örneğin Silezyalı bir kadın filozofa örtük önerilerle dolu upuzun bir mektup yollar. Bohemya'dan bir adam Schopenhauer'ın portresinin önüne her gün bir çelenk koyduğunu anlatır. Koskoca bir ömür boyu önemsiz, dikkate alınmayan biri olarak yaşıyorsun, tam perde kapanırken davullarla, çalgılarla çıka geliyor, sonra da bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorlar. Schopenhauer'ın geç gelen üne gösterdiği tepki böyle. Yine de filozofun gelişmelerden hiç tatmin olmadığı söylenemez. Olağanüstü bir beyne sahip insanlar, küçük beyinlilerin o her şeyi silip süpüren iradelerine göre hareket etselerdi, amaçlarına ulaşıp uzun zaman varlığını sürdürecek yapıtlar ortaya koyabilirler miydi? Bunun üzerine felsefeye ilgi duyan Frankfurtlular Schopenhauer'a olan saygılarını göstermek için kaniş satın almaya başlarlar. 1859. Ün kadınların Schopenhauer'a daha fazla ilgi göstermesini sağladıkça filozofun kadınlarla ilgili düşünceleri de yumuşar. Önceden kadınlar çocuk gibi aptal ve basiretsiz, yani tek kelimeyle koca birer bebek oldukları için özellikle ilk çocukluk dönemimizde bize bakıcılık ya da öğretmenlik yapmaya çok uygundurlar diyen filozof artık kadınların egolarından vazgeçebilme ve kavrama yeteneklerinden söz etmeye başlamıştır. Schopenhauer'ın felsefesine hayran olan ve başkomutan Napolyon'un soyundan gelen çekici bir kadın heykeltıraş, Elizabeth Ney, Ekim ayında Frankfurt'a gelerek bir ay kadar filozofun evinde kalır ve onun bir büstünü yapar. "Bütün gün evimde çalışıyor. Ben öğle yemeğinden dönünce kanepeye oturup birlikte kahve içiyoruz. Evliymişim hissine kapılıyorum." 1860. Schopenhauer'ın giderek bozulmaya başlayan sağlığı sonun yakın olduğuna işaret etmektedir. "Toprak altındaki kurtların bedenimi kemirip yok edeceği düşüncesine katlanabilirim. Ama felsefe hocalarının felsefemi lokma lokma yutacaklarını düşününce korkudan taş kesiliyorum." Eylül ayının sonunda Main Irmağı kıyısında yaptığı yürüyüşten dönünce soluk soluğa kaldığından yakınır. Derken insan varoluşunun bir tür hata olduğuna inanarak ölür. İşte bize eşsiz bir yardım olarak yüreğini sunan filozofun yaşam öyküsü buydu. 2. Çağdaş bir aşk öyküsü. Schopenhauer'dan notlarla. Sıcak bir bahar günü, öğle saatleri. Bir adam Edinburgh'dan Londra'ya gitmekte olan trende oturmuş çalışmaya uğraşıyor. Önündeki masanın üzerinde kağıtlar ve bir ajanda duruyor. Koltuğun yanında da açık bir kitap. Newcastle istasyonundan trene binen bir kadın kompartımanın kapısını açıp karşısındaki koltuğa oturduğundan beri adam kafasını bir türlü toparlayamıyor. Kadın kompartımana girip birkaç dakika camdan dışarıyı boş boş seyrettikten sonra beraberinde getirdiği dergileri okumaya başladı. Darlington'dan beri elinde bir Vogue var. Adam ona bakınca nedense birkaç yıl önce Danimarka'da bir müzede gördüğü, onu anlaşılmaz bir biçimde etkileyip hüzünlendiren bir tabloyu, Mrs. Höök Guldberg'in Christian Kopke tarafından yapılan portresini hatırlıyor. Gerçi bu iki adı aklına gelmiyor. Fakat Mrs. Höök Guldberg'in tersine bu kadın saçları kısa ve kahverengi. Jean pantolon ve kanarya sarısı bir kazak giymiş. Kazağının içinde bir tişört, ayağında da spor ayakkabılar var. Adam kadının çillerle kaplı bembeyaz bileğine kocaman dijital bir spor saat taktığını fark ediyor. Parmaklarını kadının kestane rengi saçlar arasında dolaştırıp ensesine okşamayı, sonra elini kazağın yakasından içeri kaydırmayı düşünüyor. Yanında uyuyor olsa dudakları hafifçe aralık, Londra'nın güneyinde vişne ağaçlarıyla dolu bir sokakta oturuyor olsalar, belki bir çellisttir ya da bir grafik tasarımcı ya da genetik araştırmalar yapan bir doktor. Adam onunla konuşabilmek için bahaneler bulmaya çalışıyor. Acaba bir kalem mi istese, tuvaletin yerini mi sorsa, öyle birdenbire havadan sudan konuşmaya mı başlasa, yoksa dergilerinden birini mi istese, şimdi bir tren kazası geçirseler ne kadar iyi olurdu. Tren raylardan çıkıp içinden geçtikleri şu arpa tarlalarına yuvarlansa, o karmaşa içinde kadını tutup dışarı çıkarır, onu yardım görevlilerin kurdukları çadırlardan birine taşırdı. Görevlilerin sundukları sıcacık çayları yudumlarken dakikalarca bakışırlardı. Yıllar sonra o trajik Edinburgh Express kazasını nasıl tanışıklarını anlatarak çevredekilerin ilgisini çekerlerdi. Ama bu trenin raydan çıkmaya niyeti yok. Adam yapacağı şeyin biraz uygunsuz ve garip kaçacağını bildiği halde boğazını temizleyip öne doğru eğilerek kadına bir dolma kalemi olup olmadığını soruyor. Soruyu sorarken sanki çok yüksek bir köprüden aşağı atlamış gibi hissediyor kendini. 1. Aşk filozofları genellikle pek ilgilendirmez. Aşkın gelgitleri üzerinde düşünülmeyecek kadar çocukça gelmiştir filozoflara. Bu konu şairler, histerikler için daha uygundur. El ele tutuşmalar, parfüm sıkılmış mektuplar, bunlar filozoflara göre değildir. Filozofların aşk konusuna bu kadar kayıtsız kalmaları Schopenhauer'ı şaşırtıyordu. İnsan yaşamında bu denli önemli olan bir meselenin şimdiye kadar filozoflar tarafından neredeyse tümüyle görmezden gelinmesi ve en işlenmemiş, en ham haliyle önümüzde durması bizi şaşırtmalı. Yaşamın mantıklı insan imgesini yerle bir eden bu yanı kibirli bir tavırla yatsınıyordu. Ancak Schopenhauer garip de olsa gerçeği göz önüne sermekten yanaydı. Aşk en ciddi işleri sekteye uğratır, hatta en büyük zihinleri bile karıştırır. Hiç çekinmeden devlet adamlarının müzakerelerine, bilim adamlarının araştırmalarına burnunu sokar. Bir yolunu bulup bakanlığa ait evrakların arasına, filozofların müsveddeleri arasına, küçük aşk mektupları, saç lüleri hiç tatmin olmadığı söylenemez. Olağanüstü bir beyne sahip insanlar, küçük beyinlilerin o her şeyi silip süpüren iradelerine göre hareket etselerdi, amaçlarına ulaşıp uzun zaman varlığını sürdürecek yapıtlar ortaya koyabilirler miydi? Bunun üzerine felsefeye ilgi duyan Frankfurtlular Schopenhauer'a olan saygılarını göstermek için Kaniş satın almaya başlarlar. 1859. Ün, kadınların Schopenhauer'a daha fazla ilgi göstermesini sağladıkça filozofun kadınlarla ilgili düşünceleri de yumuşar. Önceden, kadınlar çocuk gibi aptal ve basiretsiz, yani tek kelimeyle koca birer bebek oldukları için, özellikle ilk çocukluk dönemimizde bize bakıcılık ya da öğretmenlik yapmaya çok uygundurlar diyen filozof, artık kadınların egolarından vazgeçebilme ve kavrama yeteneklerinden söz etmeye başlamıştır. Schopenhauer'ın felsefesine hayran olan ve başkomutan Napolyon'un soyundan gelen çekici bir kadın heykeltıraş, Elizabeth Ney, Ekim ayında Frankfurt'a gelerek bir ay kadar filozofun evinde kalır ve onun bir büstünü yapar. Bütün gün evimde çalışıyor. Ben öğle yemeğinden dönünce kanepeye oturup birlikte kahve içiyoruz. Evliymişim hissine kapılıyorum. 1860, Schopenhauer'ın giderek bozulmaya başlayan sağlığı sonun yakın olduğuna işaret etmektedir. Toprak altındaki kurtların bedenimi kemirip yok edeceği düşüncesine katlanabilirim. Ama felsefe hocalarının felsefemi lokma lokma yutacaklarını düşününce korkudan taş kesiliyorum. Eylül ayının sonunda Main Irmağı kıyısında yaptığı yürüyüşten dönünce soluk soluğa kaldığından yakınır derken, insan varoluşunun bir tür hata olduğuna inanarak ölür. İşte bize eşsiz bir yardım olarak yüreğini sunan filozofun yaşam öyküsü buydu. 2. Çağdaş bir aşk öyküsü. Schopenhauer'dan notlarla. Sıcak bir bahar günü öğle saatleri, bir adam Edinburgh'dan Londra'ya gitmekte olan trende oturmuş çalışmaya uğraşıyor. Önündeki masanın üzerine kağıtlar ve bir ajanda duruyor. Koltuğun yanında da açık bir kitap. Newcastle istasyonundan trene binen bir kadın kompartımanın kapısını açıp karşısındaki koltuğa oturduğundan beri adam kafasını bir türlü toparlayamıyor. Kadın kompartımana girip birkaç dakika camdan dışarıyı boş boş seyrettikten sonra beraberinde getirdiği dergileri okumaya başladı. Darlington'dan biri de elinde bir Vogue var. Adam ona bakınca nedense birkaç yıl önce Danimarka'da bir müzede gördüğü, onu anlaşılmaz bir biçimde etkileyip hüzünlendiren bir tabloyu, Mrs. Höök Goldberg'in Kristen Kopke tarafından yapılan portresini hatırlıyor. Gerçi bu iki adı aklına gelmiyor. Fakat Mrs. Höök Goldberg'in tersine bu kadının saçları kısa ve kahverengi, jean pantolon ve kanarya sarısı bir kazak giymiş, kazağının içinde bir tişört, ayağında da spor ayakkabılar var. Adam kadının çillerle kaplı bembeyaz bileğine kocaman dijital bir spor saat taktığını fark ediyor. Parmaklarını kadının kestane rengi saçları arasında dolaştırıp ensesine okşamayı, sonra elini kazağın yakasından içeri kaydırmayı düşünüyor. Yanında uyuyor olsa, dudakları hafifçe aralık, Londra'nın güneyinde vişne ağaçlarıyla dolu bir sokakta oturuyor olsalar, belki bir çellistir ya da bir grafik tasarımcı ya da genetik araştırmalar yapan bir doktor. Adam onunla konuşabilmek için bahaneler bulmaya çalışıyor. Acaba bir kalem mi istese, tuvaletin yerini mi sorsa, öyle birdenbire havadan sudan konuşmaya mı başlasa, yoksa dergilerinden birini mi istese? Şimdi bir tren kazası geçirseler ne kadar iyi olurdu. Tren raylardan çıkıp içinden geçtikleri şu arpa tarlalarına yuvarlansa, o karmaşa içinde kadını tutup dışarı çıkarır, onu yardım görevlilerin kurdukları çadırlardan birine taşırdı. Görevlilerin sundukları sıcacık çayları yudumlarken dakikalarca bakışırlardı. Yıllar sonra o trajik Edinburgh Express kazasında nasıl tanıştıklarını anlatarak çevredekilerin ilgisini çekerlerdi. Ama bu trenin raydan çıkmaya niyeti yok. Adam yapacağı şeyin biraz uygunsuz ve garip kaçacağını bildiği halde boğazını temizleyip öne doğru eğilerek kadına bir dolma kalemi olup olmadığını soruyor. Soruyu sorarken sanki çok yüksek bir köprüden aşağı atlamış gibi hissediyor kendini. 1. Aşk filozofları genellikle pek ilgilendirmez. Aşkın gelgitleri üzerinde düşünülmeyecek kadar çocukça gelmiştir filozoflara. Bu konu şairler istedikler için daha uygundur. El ele tutuşmalar, parfüm sıkılmış mektuplar. Bunlar filozoflara göre değildir. Filozofların aşk konusuna bu kadar da kayıtsız kalmaları Schopenhauer'ı şaşırtıyordu. İnsan yaşamında bu denli önemli olan bir meselenin şimdiye kadar filozoflar tarafından neredeyse tümüyle görmezden gelinmesi ve en işlenmemiş, en ham haliyle önümüzde durması bizi şaşırtmalı. Yaşamın mantıklı insan simgesini yerle bir eden bu yanı kibirli bir tavırla yatsınıyordu. Ancak Schopenhauer garip de olsa gerçeği göz önüne sermekten yanaydı. Aşk en ciddi işleri sekteye uğratır, hatta en büyük zihinleri bile karıştırır. Hiç çekinmeden devlet adamlarının müzakerelerine, bilim adamlarının araştırmalarına burnunu sokar. Bir yolunu bulup bakanlığa ait evrakların arasına, filozofların müsveddeleri arasına, küçük aşk mektupları, saç lüleleri iliştirir. Bazen sağlığımızı, bazen varlığımızı, mevkiimizi ve mutluluğumuzu feda etmemizi ister bizden. 2. Kendisinden 225 yıl önce Gaskonya'da doğan denemeci gibi Schopenhauer da bütün yaratıklar arasında mantığını en iyi biçimde kullandığına inanılan insana, mantığın bir kenara bıraktıran şeyin ne olduğu konusunda kafa yoruyordu. Schopenhauer'ın güzel manzara sokağındaki dairesinde Monta'nın bütün yapıtları mevcuttu. Filozof mantığın bir yellenmeye, fazla yenilen bir öğle yemeğine ya da batan bir ayak tırnağına nasıl yenik düşebileceğini okumuştu. Monta'na göre aslında zihnimiz bedenimizin kölesiydi ama biz kibirli olduğumuz için bunun tam tersine inanıyorduk. Schopenhauer da bu görüşe katılıyordu. 3. Ancak Schopenhauer bu düşünceyi daha da ileri götürdü. Mantığın bedene yenik düşmesini zayıf örneklerle açıklamaya çalışmak yerine, mantığımıza tümüyle hükmeden, mantığın bütün planlarını bozan, bütün yargılarını çarpıtan güce, yaşam iradesi, Wille zum Leben adını verdi. Yaşam iradesi insanın doğasında var olan bir hayatta kalma ve üreme güdüsüydü. Yaşam iradesi sayesinde en ağır bunalımı geçirenler bile bir gemi kazasına uğradıkları ya da ölümcül bir hastalığa yakalandıkları zaman hayatta kalmak için savaşıyorlardı. Yine yaşam iradesi sayesinde en aklıyla hareket eden, en kariyer düşkünü insanlar bile gülücükler dağıtan bir bebek karşısına yumuşayıp baştan çıkıyorlardı. Zaten bebek görünce eriyip bitmeseler bile bir gün nasılsa çocuk sahibi olacak, çocuk doğunca da onu delice seveceklerdi. Uzun bir tren yolculuğu sırasında güzel bir yolcu görünce insanın aklının başından gitmesine yol açan da yine yaşam iradesiydi. 4. Schopenhauer aşkın yıkıcı etkisi karşısında öfke duymuş olabilir. Okul çağındaki kızlara üzüm ikram etmek kolay değil. Yine de ona göre aşkın getirdiği yıkımlar ne aşırıydı ne de rastlantısal. Bunlar aslında aşkın işlevine tümüyle uygundu. Bu kadar gürültü patırtı niye? Nedir bu acele, bu çırpınış, bu acı, bu çaba? Niçin böyle önemsiz bir şey bu denli büyük bir rol oynuyor hayatımızda? Burada söz konusu olan aslında hiç de önemsiz bir şey değildir. Tam tersine içtenlikle gösterilen bu çaba, bu gayretkeşlik meselenin önemine uygun düşüyor. Bütün aşk maceralarının amacı aslında insan hayatındaki bütün öteki amaçlardan çok daha önemlidir. Dolayısıyla bu amaca yönelenlerin büyük bir ciddiyetle hareket etmelerini de haklı çıkarır niteliklidir. Öyleyse nedir bu amaç? Ne iletişimsel, ne cinsel bir rahatlama, ne birbirini anlama, ne de eğlencedir asıl amaç. Romantizm insan hayatına hükmeder çünkü. Bütün aşk maceralarının nihai amacı bir sonraki kuşağın oluşturulmasından, insan ırkının gelecekteki varlığının sağlanmasından ve özel yapısının belirlenmesinden başka bir şey değildir. Aşk bizi yaşam iradesinin bu iki buyruğundan ikincisini gerçekleştirmek üzere bu denli büyük bir güçle ittiği içindir ki Schopenhauer aşktan takıntılarımız içinde en gerekli, en anlaşılır olanı diye söz eder. 5. Karşımızdakinden telefon numarası isterken aklımızda nadiren türün devamına ilişkin bir düşünce bulunması bu kurama itirazda bulunmamıza yetmez. Schopenhauer'a göre benimiz bilinçli ve bilinç dışı ben olmak üzere iki parçaya bölünmüştür. Bilinç dışı beni yaşam iradesi yönetir. Bilinçli ben ise yaşam iradesine boyun eğmek zorundadır. Üstelik yaşam iradesinin planlarından genellikle haberdar değildir. Bilinçli ben bağımsız olmaktan çok üremekten başka bir amaç gütmeyen, baskın yaşam iradesinin yarı kör hizmetkarıdır. Akıl iradenin karar vermek için yaptığı gizli toplantılara giremez. Tabii ki akıl iradenin sırdaşıdır ama her şeyi de öğrenmesi mümkün değildir. Akıl ancak üremeyi gerçekleştirmek için kendisine yetecek kadarını öğrenir. Bunun da fazla bir şey olduğu söylenemez. Akıl kendi iradesinin asıl niyetlerinin gizli kararlarının çoğundan habersizdir. Yani birini bir kez daha görmek için bilinçli ve çok yoğun bir istek duyuyoruz ama aslında bilinç dışında bir güç bizi üremeye, bir sonraki kuşağı yaratmaya doğru itiyor. Böyle bir şaşırtmaca niçin bu kadar gerekli? Çünkü Schopenhauer'a göre eğer aklımızı kaçırmadıysak çocuk yapmaya yanaşmayız. 6. Bu analiz mantıklı insan imgesini gerçekten de silip götürüyor ama bu analiz sayesinde en azından romantik aşkın insanı kaçınılmaz biçimde daha önemli işlerden alıkoyduğu, gençlerin ay ışığı altında kendilerinden geçip hayallere dalarak, yorganların altında ağlayıp sızlayarak çok vakit kaybettikleri, erişkinlerin ise trende gördükleri bir yüzden etkilenip işlerini ihmal ederek gereksiz hatta çılgınca bir şey yaptıkları yolundaki iddialar da çürütülüyor. Schopenhauer'ın irade kuramı aşkı biyolojik bir gereklilik, türün devamını sağlayan bir itici güç olarak görüyor ve bizi insanların aşk yüzünden sergiledikleri garip davranışlar karşısında daha hoşgörülü olmaya davet ediyor. Adamla kadın Londra'nın kuzeyindeki bir Yunan restoranında cam kenarına oturmuşlar. Masada bir kase içinde zeytinler duruyor ama ikisi de çekirdekleri komik duruma düşmeden nasıl çıkartacaklarını bilemedikleri için zeytinlere dokunmuyor. Trende adam kadından dolma kalem istediğinde kadın dolma kalem yerine bir kurşun kalem verebileceğini söylemişti. Kısa bir suskunluktan sonra kadın uzun tren yolculuklarından ne kadar nefret ettiğini belirtti. Bu yüzeysel söz adama gereksinim duyduğu cesareti vermeye yetti. Kadın bir çellist ya da bir grafik tasarımcısı değildi. Bir firmada çalışan finans konusunda uzmanlaşmış bir avukattı. Aslında Newcastle'lıydı ama 8 yıldır Londra'da yaşıyordu. Bu arada tren Houston'a yanaşmış, adam kadından telefon numarası ve akşam yemeği için söz almayı başarmıştı. Siparişleri almak üzere masaya bir garson yaklaşıyor. Kadın bir salata ve kılıç balığı ısmarlıyor. İşten çıkıp geldiği için açık gri bir tayyör giymiş ama kolunda yine aynı saat var. Konuşmaya başlıyorlar. Kadın hafta sonları dağcılık sporu yapmaktan çok hoşlandığını anlatıyor. Kayalara tırmanmaya okuldayken başlamış, o zamandan beri de Fransa, İspanya, Kanada gibi ülkelere düzenlenen çeşitli tırmanış gezilerine katılmış. Kadın vadinin tabanından yüzlerce metre yükseklikte kayalara asılı olmanın, sabahları uyanınca çadırının içinin ince bir buz tabakasıyla kaplandığını görmenin, yüksek dağlarda kamp yapmanın heyecanından söz etmeye başlıyor. Karşısında oturan adamınsa bir binanın ikinci katına çıkınca bile başı dönüyor. Kadının bir başka tutkusu da dans. Dansın insana bir enerji, bir özgürlük duygusu verdiğini düşünüyor. Kadın her fırsatta sabah diyor. Adamsa saat 11.30'da yatakta olmak gerektiğine inananlardan. İşten konuşmaya başlıyorlar. Kadın şu aralar bir patent davasına bakıyor. Frankfurtlu bir tasarımcı bir İngiliz firmasına copyright davası açmış. Firma 1977 yılında çıkarılan patent yasasının 60. maddesi 1A bendi uyarınca copyright ödemekle yükümlü. Adam davayla ilgili öteki ayrıntıları dinlemiyor ama kadının zeki ve üstün yetenekli olduğu sonucuna varıyor. 1. Aşkın en gizemli tarafı da neden bu adam ya da neden bu kadın sorusuyla ifade buluyor. Bir sürü başka aday varken arzumuz niçin ille de bu yaratığa yöneliyor? Yemek sohbetleri her zaman çok keyif verici olmayan, alışkanlıkları bizimkilere hiç uymayan bu insanlara neden her şeyden çok değer vermeye başlıyoruz? Bütün iyi niyetimize karşı nesnel bir gözle bakıldığında en az onlar kadar çekici olan ama birlikte yaşarken bizi çok daha az zorlayacak öteki adaylara karşı bir türlü cinsel istek duyamıyoruz. 2. Bu seçicilik Schopenhauer'ı şaşırtmıyor. Ona göre her önümüze gelene aşık olamayız. Çünkü herkesle sağlıklı çocuklar yapamayız. Yaşam irademiz bizi güzel ve zeki çocuklar dünyaya getirme şansımızı yükseltebilecek kişilere doğru iter. Aşk, yaşam iradesinin ideal eşi keşfedip bu bilgiyi bilincimize iletmesinden başka bir şey değildir. İki insanın birbirini sevmeye başladığı an, İngilizlerin deyişiyle birbirine tapmaya başladığı an, yeni bir bireyin ortaya çıkmaya başladığı ilk an olarak değerlendirilebilir. İlk buluşmalarda taraflar bir yandan havadan sudan söz ederken, öte yandan da bilinçsiz olarak karşıdaki kişiyle cinsel ilişkiye girdikleri takdirde ortaya sağlıklı bir çocuk çıkıp çıkmayacağını değerlendirirler. İlk kez bir araya gelen ayrı cinsten iki genç insanın birbirlerini farkında olmadan ama derin bir ciddiyetle araştıran, inceleyen bakışlarla süzmelerinde, birbirlerinin bedenlerini biçimsel açıdan ayrıntılı biçimde gözden geçirmelerinde ilgi çekici bir yan vardır. Aslında bu araştırma ve inceleme sırasında tür ruhu, bu iki insanın birleşmesinden ortaya nasıl bir birey çıkabileceğini hesaplamaktadır. 3. Yaşam iradesi böyle bir araştırma yaparak neyi bulmak istiyor? Karşıdakinin sağlıklı çocuklar verebileceğini gösteren bir kanıt tabii. Yaşam iradesi bir sonraki kuşağın tehlikelerle dolu bir dünyada hayatta kalmayı becerecek kadar sağlıklı, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlam olmasını sağlamak zorundadır. Dolayısıyla çocukların orantılı vücut hatlarıyla ne çok kısa ne de çok uzun, ne çok şişman ne de çok zayıf ve sağlam bir karakterle ne çok korkak ne çok gözü kara, ne çok soğuk ne de çok duygusal donanmasını amaçlar. Ana babamız flört döneminde hata yaptığı için bizler ideal dengelerden nasibimizi alamamışız. Bu yüzden bazılarımız çok uzun, bazılarımız çok kaslı, bazılarımız da çok kadınsı. Burunlarımız geniş, çenelerimiz sivri. Eğer bu dengesizliklerin böylece sürüp gitmesine izin verilseydi, insan ırkı acayip bir ırk olup çıkardı.